İlk önce bir soruyla başlamak istiyorum. Burada kimler askerlik yaptı? Kimler askerlik yaptı? Oo, aferin, aferin, çok iyisiniz. Kimler askerlik firar etti? Ya da yapmama... Yaptı mı gerçekten? Oo, tövbe tövbe. Neyse. Neyse. Askerlik yaptıysanız, elinize bir tabanca tuttuğunuzda sanki kulağınıza fısıldıyor değil mi? Yani sen dünyanın kralısın. Benimle beraber istediğin yapabilirsin. Ölümsüzsün, yenilmezsin. Değil mi? Yani tabancalar böyle bir güç veriyor bize. Ve o zaman birisine ihtiyacım var. Tamam, önüne gel. Tamam. O zaman bu soruyu sormak istiyorum herkese. Tabanca, çok teşekkürler. Tabanca iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Kim iyi, kim iyi olduğunu düşünür? Kim iyi? İyi, sen, tek sen. Oh, ikisi. İkiniz. Tamam, kim kötü? Tabanca kötü bir alet olduğunu düşünür. Oh, siz düşünüyorsunuz. Tamam. Tamam. Bakalım. Belki biri bana saldırırsa... Saldır. Kendimi koruyabilirim bir tabancayla. Değil mi? Ama tam tersi, ben de birisine saldırabilirim. Ve o zaman o kötü bir şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Oturabilirsin. O zaman tekrar bakalım. Tabanca iyi mi kötü mü? Aslında iyi de değil, kötü de değil. O sadece bir alet. Ve onunla hem iyilik hem de kötülük yapabiliriz. Değil mi? Ve aslında ondan gelen iyilik ve kötülük bizim yüreğimizi yansıtıyor. Ve bildiğiniz gibi bugün biz para hakkında konuşuyoruz. Ve aynı soruyu sormak istiyorum. İncil'e göre para iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Kim para iyi bir şey olduğunu düşünür? Birkaç kişi, evet. Kim kötü? Kim kötü? Evet, bir de birkaç kişi. Tamam, aslında biz daha sonra biraz bakacağız ama aslında iyi de değil, kötü de değil. Yani bu tabanca gibi o bir alettir ve bizim tutumumuz önemli ona karşı. Tekrarlayalım çünkü bu nokta çok önemli. Para iyi veya kötü bir şey değil ama bizim tutumumuz önemli. Aslında Paulus şöyle söyledi. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektirdiler. O zaman Paulus para kötü olduğunu söyledi mi? Hayır. Ama para sevgisinin kötü olduğunu söyledi. Ve İsa şunu söyledi. Hiç kimse İki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. O zaman tekrar soralım. İsa'ya göre para kötü müydü? Hayır. Ama paraya hizmet edersek kötüdür. Aynen öyle bir atasöz var değil mi? Para iyi bir hizmetçi, kötü bir, biliyor musunuz? Evet, aynen öyle, kötü bir efendidir. Para iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir. Ama parayı kullanırken daima bizi denetim altına almaya çalışıyor. Yani hizmetçi konumundan efendi konumuna geçmeye çalışıyor. Ve bir tabanca gibi bize fısıldıyor. İstediğin yapabilirsin benimle. Benimle beraber dünyanın kralları olabiliriz. Güçlüsün. Bol bol arkadaşların olabilirsin. Şık görünebilirsin. Ölümsüzsün. Ya da belki en aslında biraz daha genç görünebilirsin. Değil mi? Para bizi hep kandırmaya çalışıyor, saptırmaya çalışıyor. Ve hepimiz defalarca bilmeyerek, farkına varmayarak ona kulluk ettik. Değerli konuklarım, belki burada oturuyorsunuz ve gerçekten hiç paranız yok bugün. Sonraki yemeğiniz nereden kaynaklanacağını bilmiyorsunuz belki. Ama sizin için inanılmaz müjdemiz var bugün. Tanrı özellikle fakirleri, yoksulları seviyor ve onlar için çok çaba gösteriyor. Neden? Zenginlerden daha önemli mi? Hayır, ama Tanrı için herkes önemli, herkes seviyor, ama fakirlerin ona daha muhtaç olduğunu için onları koruyor, onları savunuyor, onlara tedarik ediyor. Değil mi? Müjdemiz inanılmaz. Ve aslında ben inanıyorum ki bu hayatta çoğumuzun para sıkıntılar ya var ya da olacak. Ve aslında bu kötü bir şey. Ama tıpkı bir depremde bütün binalar denenir ve sağlam olmayanlar çöker. Para sıkıntılarımız olunca neye dayandığımız daha fazla ortaya çıkar. O zaman bugün para sıkıntılarınız varsa bu sorunları nasıl görünüyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Onları nasıl kullanıyorsunuz? Tedirgin olarak, her zaman para hakkında düşünerek, eski borçlarını tehditle, geri almaya çalışarak mı? Veya Tanrı'ya yaklaşmak için, ona daha fazla güvenmek için bir fırsat mı? Veya belki sıkıntılarınız aracılığıyla hayatınızdaki cürüf arıtmak için bir fırsat olabilir. Ama diğer taraftan belki gerçekten çok zenginsiniz. Var mı? Çok zenginler? %100 konuşalım toplantıdan sonra. Belki gelirinizden %10, %15, %20 veya daha fazlası kiliseye ve yoksullara veriyorsunuz. O zaman harika. Harika. Gerçekten iyi yapıyorsunuz. Ama bugün size şunu sormak istiyorum. Çok fazla para verdiğiniz için yapmak veya almak istediğiniz bir şey engelliyor mu? Tekrar sorayım. Çok fazla para verdiğiniz için yapmak veya almak istediğin bir şey engelliyor mu? Yani zaman zaman biz oruç tutuyoruz ve o zaman iyi bir şey bir yana bırakıp İsa'ya odaklıyoruz. Ve aynen öyle bugün biz aynı şey yapıyoruz. Yani kendimizi inkar ediyoruz. Para iyi bir şey. Eğer doğru bir şekilde kullanırsak o iyi bir şey. Ama biz bir yana bırakıyoruz onu. Ve tamam Tanrı her şey senden geldiğine inanıyorum diye söylüyoruz Tanrı'ya. O zaman kendi kendinize şunu sormalısınız. Para vererek Tanrı'nın egemenliğini daha muhteşem bir şekilde sizin hayatınızda görüyor musunuz? Bu kesinlikle kolay bir iş olamaz. Ama daha sonra göreceğimiz gibi para vermek bizi değiştiriyor ve hayatlarımızda paranın gücünü yitiriyor. Eğer bugün para vermek sizin için kolay bir şeyse herhalde Allah'ın istediği kadar vermiyorsunuz. Tamam mı? Kısaca neler söyledim? Fakirseniz Allah'a para fakirseniz Allah'a para vermelisiniz ve zenginseniz ona çok daha fazla para vermelisiniz. Şimdi herkesi suçlu ve öfkeli hissettirebildim mi? Güzel. Ama fazlası var. Şimdi eski antlaşmaya bakacağız beraber. Yani yaklaşık 3500 yıl önce Musa peygambere verilen yasaya. O zaman bağış veya ondalık hakkında bayağı çok şeyler emrediyor. Ve bütün emirlere bakmak için yeterli vaktimiz yok bugün. Ama bütün kutsal kitap yorumcular yasada gelirinizden en az %10 düzenli bir bağış sunusu veya ondalık olarak vermelerini gerektiğini söylüyor. O zaman bir iki ayete bakacağız beraber. İster toprağın ürünü, ister ağacın meyvesi olsun. Toprakta yetişen her şeyin ondalığı Rab'be aittir. Rab için kutsaldır. Bütün sığırlarla davarların ondalığı, sayımda çoban deneyinin altından geçen her onuncu hayvan Rab için kutsal sayılacaktır. Tamam mı? O zaman varsayalım ki biz o zamanda yaşıyoruz ve Tanrı'nın seçilmiş halkında olmak istiyoruz. O zaman her yıl gelirinizden en az %10 Tanrı'ya vermelisiniz. Tamam mı? Ve bugün bu yasaya uygulamak istersek, bir slide'a bakalım. Tamam. O zaman hayal edelim ki ben bir fabrika çalışıyorum, fabrikada çalışıyorum ve ayda 1000 TL kazanıyorum. Koskocaman 1000 TL. Elime geliyor her ay. Ama aslında onun üstünde 200 TL, yani fabrika devlete 200 TL olarak yaklaşık sigorta, SSK olarak ödüyor devlete ve yaklaşık 200 TL vergi veriyor. O yüzden toplam kazancım yaklaşık 1400 TL. O zaman onun %10'u 140 TL veriyorum Rab'be. O zaman bana ait 860 TL var sadece. 1400 TL'den bana ait sadece 860 TL var. Oh, çok fazla değil mi? Oh. Neyse. Bu örneklerden sonra daha önce kiliseye hiç para vermedim ama şimdi gelirimden %10 ya da daha fazlası vermek istiyorum diye düşünen var mı? Var mı? Yok, hiç. Hiç, tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Bence herkes şimdi şöyle düşünüyor. Ne yüzsüzlük. Benim param hakkında böyle konuşmak, onun ne hakkı var? Bu benim param değil mi? Bu para alın teriyle kazanmadın mı? İstanbul yaşamı pahalı değil mi? Her neyse, yeterli param yok. Böyle düşünen var mı? Dürüst olan var mı? Ben böyle düşünüyorum en azından. Evet, bir kişi var. Böyle öfkelenen varsa size haberim var. Para bizi cebzetti. Para bizi yakaladı ve gerçekten bizi özgür bırakmak hiç istemiyor. İnancımıza göre, tamam biz yani buradaki Hristiyanlar olarak şöyle inanıyoruz. Tanrı bizi çok seviyor. Canımızı, nefesimizi bize verdi değil mi? Ve her zaman ihtiyaçlarımızı karşılayacak. İsa böyle vaat etti. Ama para çok güçlü bir şekilde bu gerçeklerden bizi saptırmak istiyor. Ve çoğu zaman maalesef başarılı. Ve bu yüzden Tanrı bu yasalar bize verdi. Bizi kurtarmak için değil, ama hayatlarımızdaki bencillik ve güvensizliği daha fazla ortaya çıkartmak için. Hiç kimse Allah'ın mükemmel standartlarına göre yaşayamaz. Ama İsa gelince ona iman edenleri kurtardı. Yani yasanın yapamadığı şey İsa yaptı. Ve bizi özgürlüğe kavuştu. O zaman İncil'e göre kendimizi kurtaramayız. Ama Tanrı İsa'da bize lütfunu gösterdi. Ve şimdi lütuf hakkında bir hikaye bakacağız beraber. Bu gerçek bir hikaye. Ve birkaç kişi lazım olacak. İlk önce kısa boylu bir adam lazım. Var mı burada? Var mı? Gelmek istiyor musun? Tamam, tamam. Çok teşekkürler. Burada olabilirsin. Tamam. O zaman biz okuyacağız. İsa Eriha'ya girdi. Kentin içinden geçiyordu. Orada vergi görevlilerini baş olan Zakai adında zengin bir adam vardı. Zengin bir adam. Tamam mı? Zengin bir adamsın. Buyurun. Zengin bir adam vardı. Param nerede? Şaka yaptım. İsa'nın kim olduğunu görmek istiyor. Ama boya kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu. Tamam, şimdi kim vergi ödemeyi sever? Var mı? Yok, tabii ki. Hiç kimse. Aslında bu hafta Semahat Sevim Arsel, Türkiye'nin birinci olarak gelir vergisi ödeyen ilan edildi. Yılda, yani geçen yıl 33 milyon TL ödedi vergi olarak. Gelir vergisi olarak. Ve ikinci sırada Rahmi Koç oldu. Neyse. Zakai bir vergi görevlisiydi. Ve bugünlerde belki pek kötü bir iş değil. Ama o günlerde vergi görevlisi olmak hain demekti maalesef. Uf, çok zor. Çok zor. Ve böyle böyle düşünelim. O zaman şunu hayal etmenizi istiyorum. Siz siz çok güzel bir ülkede yaşıyorsunuz. Aslında bu pek zor bir şey değil, değil mi? Çünkü Türkiye çok güzel bir ülke gerçekten. Onu çok seviyoruz. Ama maalesef 50 yıl önce en nefret ettiğin düşman tarafından ülkeni işgal edildi. Tamam mı? Böyle hayal edebilir misiniz? Onlar size pek bulaşmak istemiyorlar. Ama sizden sadece para almak istiyorlar. Bu yüzden onlar bir ihale açıyorlar ve şunu ilan ediyorlar. Bize en çok para ödemek teklif veren bir vergi görevlisi atanacak. Bundan sonra bu ihaleyi kazanan kişiler kendi askerler alıp vergi almaya başlayabilir. Yani Zakai sadece halkın en büyük düşmanıyla çalışmakla yetinmedi. Ona birkaç asker verildi ve tehdit ederek, insanlar korkutarak, gasp ederek, gaddarca davranarak istediği kadar parayı zorla aldı. Tamam mı? Ondan sonra Romalılara vaat ettiği parayı verirdi. Geri kalan kar olarak, bakabilir miyiz kara? Evet, kar olarak cebinde kalırdı. Böyle birisi için, iyi bir kazanç için kendi annesi bile satardı bence. Değil mi? Çok kısa bir zamanda kendi halkına soyarak, düşmanlarıyla çalışarak kendisi zengin oldu. O haksızlık yaptı mı? Oldukça. Kaç arkadaşı var sizce? Kaç arkadaşı vardı sizce? Onunki? Evet, bence de hiç yoktu. Ve gününden birinde parası yüzlerce kez saydığında yüzlerce kez saydığında onun evinden geçen büyük bir kalabalık olduğunu gördü. Tamam, kalabalık için birkaç kişi lazım. Kim kalabalık? Tamam. Birkaç kişi. Tamam, siz ortada, buralarda ayakta durabilir misiniz? Evet, çok iyi bir kalıksınız. Tamam. O zaman Zakai bu kalabalığı görüyor ve onlara yaklaşıyor. Yaklaş ve ne oluyor diye söylemeye çalışıyor. Eriha kaymakamı mı? Olamaz. Kim takar Eriha kaymakamını? Olamaz, değil mi? Hiç kimse ona cevap vermek istemiyor. Ama belki bir iki kişi kazara ona tekme atıyorlar. Ama birdenbire bir fısıldama duyuyor. İsa geliyor. İsa geliyor diyor. O zaman İsa olmak isteyen var mı? Başka birisi? David olamaz. Bir kadın olabilir mi? Tamam, Theodoros abi sen. Önüne gel, önüne gel. Güzel. Bu İsa kim? Aslında bu İsa kim ya? Aslında Zakai İsa hakkında gazetelerde bayağı çok şeyler okumuş herhalde. Belki büyük bir peygamber olabilir. Ya, halk ne şey? Kalabalık nereye gidiyorsunuz ya? Hala ortada. Ama İsa kesinlikle çok iyi bir öğretmendi. Ve rivayete göre belki birkaç kişi iyileştirdi. Ama Zakai buna pek inanmadı bence. Ama aynı zamanda İsa normal dindar birisi gibi değildi. Din önderlerinden nefret ederdi. Nefret ederdi. Nefret edebilir misin İsa? Onlardan nefret ederdi. Ve onların yerine fahişelerle, günahkarlarla yemek yermiş. Neyse, ilginç bir şey olduğu için ve belki gerçeği öğrenmek için bu İsa adlı birisine bakmak istedi Zakai. Ve bugün belki siz böylesiniz. Sadece Hristiyanlık nedir diye bakmak ve öğrenmek için Yaşam Kilisesi'ne geldiniz. Ve belki İsa hakkında ve Yaşam Kilisesi hakkında birkaç rivayet duymuşsunuzdur. Gerçekten o zaman hoş geldiniz size. Toplantıdan sonra bize istediğiniz sorular falan sorabilirsiniz ve seve seve cevaplamaya çalışacağız. Ama şimdi dikkatli olun ve iyice dinleyin. Çünkü bu hikayede sizin için müjde var. O zaman gelecek ayete, evet. İsa'yı görebilmek için önden koşup bir yabanıl ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti. O zaman Zakai, merdivenle biraz tırmanabilir misin? Yani yol bizim zincir ağacımız olsun. Evet, kalabalık çok uzun bir boylu. Yo, İsa burada. Burada kal, belki biraz dolaş, birkaç kişi belki şifa verebilirsin. Tamam. İsa, şimdi arkaya gidiyorsun İsa. Ve biz okuyoruz. İsa oraya varınca yukarıya bakıp, Zakai çabuk aşağı in dedi. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Zakai hızla aşağı indi ve sevinç içinde, sevinebilir misin? Güzel. Aynen öyle. Sevinç içinde İsa'yı evine buyur etti. Vay be. İsa. Kalabalık oturabilirsiniz şimdi. Çok teşekkürler kalabalık. Siz burada kalırsınız, iyi olur. Vay be, inanılmaz değil mi? İsa onun adını bildi. İsa onu onurlandırmak istedi. Yani onun evine gitmek istedi. Bu kötü hain, herkesten para çalanı İsa sevdi. İnanılmaz değil mi? İsa ona acıdı ve onu sevdi. Ve gerçekten bugün bile İsa bizi böyle sever. Bizim adlarımızı bilir, bizim hakkımızda her şey bilir. Hem iyi şeylerimiz hem de kötü ve ayıp şeylerimiz. Ve bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen bizi seviyor. Eğer bugün ilk kez buraya geldiyseniz, bunu anlamanızı isterim. İsa senin hayatında bütün kirli, kötü ve ayıp düşüncelerinizi, davranışlarınızı, geçmişinizi bilir. Ve bunlara rağmen seni seviyor. Ve seninle bir ilişki kurmak istiyor. Müjdemiz bu arkadaşlar. Ve o anda Zakai düşünebildiği kadardan çok daha fazla kötü olduğunu ama ondan çok çok çok daha fazla sevildiğini öğrendi. Ve o anda Zakai'nin hayatında çok garip bir şey oldu. O para sevgisinden kurtuldu. Neden? Çünkü gerçek sevgi ve kabulü buldu İsa'da. Ve Hristiyanlar da böyle. İyi insanlar değildik arkadaşlar. Tanrı'nın yasalarını yerine getiremiyorduk. Ama Allah'ın sevgisini keşfettik. Ve seve seve kendi evlerimize, kendi hayatlarımıza onu buyur ettik. Bu Tanrı'nın lütfu. Ve o bizi tamamen değiştirebilir. Sevgisi aracılığıyla. Hamdolsun. Ama bazılar bunu kabul etmek istemiyorlar bizim hikayemizde. Niye? Çünkü bütün hayatlar boyunca sevap işleyerek, iyi olmaya çalışarak, bütün yasayı izleyerek Tanrı'yla bir ilişki kurmaya çalışıyordu. Ama İsa'ya göre en önemlisi sevap işlemek değildi, onunla bir ilişkide bulunmaktadır. Ve bu lütuf görünce onlar ne düşünüyorlar acaba? Şimdi bakalım. Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı. Gidip günahkar birine konuk oldu dediler. Tamam, bunu görenlerin hepsi. O zaman siz bunu gördünüz. Hepsini söyleyebilirsiniz. Oo. Oh, tövbe tövbe ya İsa, tövbe. Nasıl böyle bir şey yapabildiniz? Aslında İsa böyle bir soru başka bir yerde cevapladı. Gelecek ayete bakalım. İsa şunu söyledi. Sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim. Değil mi? Aslında Allah'ın gözlerinde iyi insanlar diye bir kavram yoktur. Hepimiz defalarca ona isyan ettik, günah işledik. Ama buradaki sağlıklı olan kibirli, dindar insanlar demek. Kendi gücüyle kurtulacağını düşünen insanlar. Böyle olmayalım arkadaşlar. Böyle olmayalım. Ve şimdi Zakai'nin hikayesini bitireceğiz. Zakai ayağa kalkıp Rab'be şöyle dedi. Ya Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa 4 katını geri veriyorum. Tekrar okuyalım çünkü biraz garip değil mi? Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa 4 katını geri vereceğim. Bir kimseden çaldı mı? Herkesten çalmış. Herkesten çalmış değil mi? İsa dedi ki, bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğludur. Nitekim insanoğlu kaybolanları arayıp kurtarmak için geldi. Uf, bu çok ciddi bir şey değil mi? Çünkü daha önce Zakai'nin hayatının merkezinde para sevgisi var. Kendi halkını ve arkadaşlarını sattı sanki ve bayağı çok kişiyi kandırıp soymuş. Eğer İsa'yı tanımadan önce birisi yoksullara para ver deseydi, kakağı atardı değil mi? Ne gülünç, anlamazdı. Bu benim param, niye başkalarına vereyim ki? Diye düşünürdü. Ama İsa'yla bir ilişkide bulunduktan sonra her şey tamamen değişti. Ve herkese bu aldığı inanılmaz lütfu göstermek istedi Zakai. Ve Hristiyan olduğumuz için biz de böyleyiz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ ol. Çok teşekkürler İsa. Paulus şöyle yazdı. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu. Ve bu sebepten eğer bugün İsa'yı izlemezseniz sizin paranız gerçekten istemiyoruz. Tabii ki isterseniz verebilirsiniz Ama vererek kurtuluşunuzu satın alamıyorsunuz, sevap kazanamıyorsunuz. Bunu gerçekten anladıysanız size kiliseye para vermek çok aptal ve mantıksız bir şey gibi görünecek. Çünkü Allah'ın lütfunu kavramadınız. O zaman sizden neler istiyoruz? İsa'yı tanıyıp onunla ilişki kurmak. Onu kendi hayatına buyur etmenizi isterim. Ve bu çok zor bir şey değil. Ve vaazdan sonra böyle bir fırsat vereceğiz. Ama şimdi eğer gerçekten günahlarınızı bağışlandığını biliyorsanız, Tanrı'nın inanılmaz lütfuna tecrübeniz varsa, biz para hakkında konuşalım ve İncil'e biraz bakacağız. İlk önce Hristiyanlar nasıl para vermeli İncil'e göre? Ve ilk olarak cömertçe vermeliyiz. Ve Gül daha önce okuduğu ayette tekrar okuyacağız. Çünkü bizim ya, merkezimiz sanki bu konularda. Paulus şöyle yazdı. Şunu unutmayın. Az eken az biçer. Çok eken çok biçer. Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. İsteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. Ve çarmıhta İsa hayatına bizim uğrumuza feda etti. Bizi günahtan, şeytandan geri satın aldı. Onu geri ödeyemeyiz ve onun cömertliğini aşamayız. Ama onun gibi cömert olmak istiyoruz. Ama burada önemli bir noktamız var. Bazı sapık öğretişlerinde şöyle düşünüyorlar, şöyle söylüyorlar. Daha fazla para verirseniz Tanrı kesinlikle sana çok daha fazla verecek diye söylüyor. Ve aslında kutsal kitap böyle bir şey söylemiyor. Tam tersi öğretiyor. Burada değil mi? Eğer biz cimriysek Tanrı niye bizi bereketlesin ki? Ama eğer cömertsek Tanrı belki bize daha fazla emanet eder. Kendimiz için değil, onun için. Onun yüceliği için. Ve aslında arkadaşlar, elimizdeki bütün her şey Tanrı'dan gelen bir emanettir. Değil mi? O zaman cimri olmayalım. Ama Tanrı'nın iyi kahya, iyi halkı olarak yaşayalım. Ve bize emanet ettiği her şey onun yüceliği için kullanalım. Tamam. Birincisi, cömertçe. İkincisi, coşkuyla veriyoruz. Değil mi bu ayette? Yok. Geri gidelim. Evet. Yani herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. İsteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. Zorlanmış olarak, suçlu hissederek vermeyelim arkadaşlar. Ama herkes yüreğinde karar verdiği gibi versin ki yargı gününde vicdanlarımız Allah'ın önünde pak ve suçsuz olsunlar. Ve başka bir yerde İsa şunu söyledi, üçüncü noktamız. Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçın. Yoksa göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak İlan etmeyin. İkiyüzlüler, insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yapar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadakata verirken sol eliniz, sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Ve burada İsa ne söyledi? Eğer para verirseniz mi? Hayır, para verdiğimizde söylüyor. Yani onu izleyen herkes para vereceğini öğretiyor. Ama biz nasıl veriyoruz? Çok gizli bir şekilde veriyoruz. Sol eliniz, sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Eğer bu kiliseye banka havalesiyle para verirseniz, o zaman bir kişi, Dave, ne kadar verdiğini bilir. Ama ondan dışında başka hiç kimse bilmez. Ama eğer sepete nakit koyarsan hiç kimse ne kadar verdiğini bilmez. Ve biz hiçbir zaman mahkumiyetle, o Ahmet bu kadar veriyor, hamdolsun, aferin ona, bir heykel kuralım diye söylemiyoruz. Ya da biliyor musun, Ahmet hiçbir zaman hiçbir şey kiliseye vermiyor. Bizde hiç mahkumiyet yok bu konularda arkadaşlar. Bu çok önemli. Ve tamam, cömertçe, böbürlenmeyerek ve coşkuyla paramız Rab'be vermemizi öğrendik. Aynı zamanda düzenli bir şekilde veriyoruz. Ve ilk kiliselerde şöyle emredildi. Bakabilir miyiz David? Haftanın ilk günü herkes kazancına göre bir miktar para ayırıp biriktirsin yazıldı. Tamam mı? Burada iki önemli noktamız var. Birincisi kazancına göre, yani fazla kazanan fazla verir. %2 olsun, %50 olsun. Bu miktar söylemiyoruz. Ama arkadaşlar, %0 bir oran değil ki. Ve ikincisi, her hafta. Yani bazımız her ay, her hafta veya her gün belli bir maaş alıyoruz düzenli bir şekilde. Bazılarımız ise rastgele bir şekilde para kazanıyoruz. Ama önemli olan, para geldiğinde hemen karar verdiğimiz oranı Rab'be veriyoruz. Neden? Çünkü nereden geldiğini biliyoruz. Nereden geldi? Rab'den, Tanrı'dan geldi. Ve ona şükretmek istiyoruz. Ve bu da bir iman adımı, bir iman eylemi. Rab benim geçimimi sağladı ve sağlamaya devam edeceğine iman ediyorum. Ve ona güveniyorum her şeyimle. Ama bazı zamanlar sadece düzenli bir şekilde vermek istemiyoruz. Daha da fazla vermek istiyoruz. Mesela ilk kilisede şöyle bir olay oldu. Yusuf sahip olduğu bir tarlayı sattı. Parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi. Ve bugün arkadaşlar biz böyle yapıyoruz Yaşam Kilisesi olarak. Ondalığımızdan daha fazlayı veriyoruz. Hem kilise hem de kişi olarak böyle para veriyoruz. Mesela Van depremi olduğu zaman kilise olarak bir kermes düzenledik ve bütün toplanan para Van'a gönderdik yardım etmek için. Tamam, nasıl Rab bizim vermemizi istediğine baktık. Şimdi birkaç sebebe bakacağız. Ve daha önce söylediğim gibi para vererek kurtulmuyoruz ve sevap kazanmıyoruz. Bu yüzden para vererek neler kazanıyoruz? Neler kazanıyoruz? Mantık nerede? Ve birincisi, para bağımlılıktan özgürlük kazanıyoruz. İstanbul'da herkes sürekli para hakkında düşünüyor değil mi arkadaşlar? Özellikle bizim bulunduğumuz semte, yani Bağdat Caddesi'nde inanılmaz zenginlik ve para sevgisi var. Daha önce bu konuya değindik. Çoğumuz paraya bağlıyız, onun kölesiyiz. Ama bu bağımlılıktan kurtulmak ve İsa'yı daha iyi bir şekilde tanımak istersek paramızı vermeliyiz. Bizim kazancımız ne? Ve ilk başta okuduğumuz Paulus'un yazdığı ayet ne söyledi? Çünkü her türlü kötülüğünde para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Para veya zengin olma hevesiyle kendi kendimize çok acı çektirir. Bu yüzden özgür kılınmamız lazım. Eğer paraya bağlıysak çok acı çekeriz. Defalarca gördüm. Hem zengin kişilerde hem de fakir kişilerde. Paraya bağımlılık sadece yani bir miktar hakkında değil. Bu bir tutum hakkında. Ve para vererek bu bağımlılıktan kurtulabiliriz. İncil'e göre o zaman paradan daha az acı çekeceğiz. Değil mi? Çok basit. Böyle söylüyor. Ve son olarak İsa'nın başka öğretişine bakalım. yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğinizi de orada olacaktır. Bedenin ışığı gözüdür. Gözünüzün sağlamsa, bütün bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz bozuksa, bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre, içinizdeki ışık karanlıksa, ne korkunç o karanlık. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, bedende giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Ve burada çok ilginç bir şey fark ediyoruz. İsa aynı yerde para, sağlam göz ve kaygı hakkında konuşuyor. Neden? Çünkü aslında bu üç şeylerin arasında bir bağlantı var. İlk olarak para vererek gideceğimiz yerde bir hazine biriktiriyoruz. İkincisi, daha sağlam bir şekilde idrak edebiliriz. Şöyle hayal edelim, sisli bir gün varsa yakın şeyleri net bir şekilde görebilirsiniz ama uzaktakiler pek iyi bir şekilde göremiyorsunuz. Ama sis kalktığında her şey nettir. Aynı şekilde eğer hayatımızda paraya bağımlılık varsa Tanrı'yı net bir şekilde göremiyoruz. Ama bu bağımlılık kaldırdıktan sonra Tanrı'nın görkemini daha berrak bir şekilde görebiliriz. Ve burada İsa'nın son söylediği şey paranın ve kaygılar arasındaki bağlantı. Eğer parayı seversek, hep onun hakkında ve geçimimiz hakkında düşünüp dururuz. Ama eğer kendimizi İsa'ya teslim edersek, hem daha rahat bir hayat süreceğiz, hem de ona çok daha yakın olacağız. Yani Paulus'un söylediği gibi, kendi kendimize çok acı çektirmekten özgür olacağız. Ve şimdi bitirmek üzereyiz. O zaman ne öğrendik bugün? En önemlisi şu, İsa bizi kurtardı ve İncil'de şöyle yazıldı. Biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Hamdolsun. İsa altından, paradan, ailelerimizden, korkularımızdan, bütün sahip olduğumuz şeylerden çok daha önemli, çok daha büyük ve çok daha güvenilirdir. Hamdolsun. İsa bizi çok seviyor, bizi korur, bize bol bol lütuf verdi. Herkese bir sürü emanet verdi. Her şeyimiz ona ait. Kurtuluşu parayla veya sevapla satın alamayız. Ücretsiz olarak alınır İsa'nın ölümünden. Bugün bunu alabilirsiniz. Hayatınızı tamamen değiştirilebilir. İsterseniz toplantıdan sonra seve seve sizinle beraber dua edeceğiz kurtuluşunuz için. Ama eğer İsa'ya dayandıysak, kurtarıcımız ve kralımız olarak onu kabul ettiysek, bütün hayatlarımızla ve özellikle eylemlerimizle, paramızla gösterilecek, yansıtılacak. İncil'e göre her hafta cömert ve düzenli bir şekilde gelirinize göre kiliseye ve fakirlere böbürlenmeyerek ama coşarak para vermeliyiz. Ve bugün ondalık ve bağışınız için size bir miktar söylemeyeceğim. Çünkü İncil'de böyle bir şey yok. Ama İsa'nın bize verdiği lütfunu hatırlayarak kendi vicdanımızda karar verelim arkadaşlar. Ama son olarak biz bu parayla neler yapacağız? Yaşam Kilisesi olarak böyle olmak istiyoruz aslında. Çok cömert bir kilise olmak istiyoruz. Çok eli açık. Başka kiliselere hizmet vermek istiyoruz. Yoksullarla çalışmak istiyoruz. Ve bütün İstanbul'a, Türkiye'ye ve dünyaya gidip Tanrı'nın müjdesini paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. Rabbin bütün ihtiyaçlarımızı sağlayacağından eminiz. Sizin paranız bunun için gerekli bir şey değil. Ama eğer bu işe katılmak isterseniz, lütfen cömert bir şekilde verin. Küçük ve yepyeni topluluk olduğumuz halde cömert ve yardımsever bir kilise olmak istiyoruz. Ve bir örnek vereyim bunun hakkında. Biliyorsunuz gibi 6 ay önce Van'da büyük bir deprem oldu ve çok kişiler evsiz kaldı ve kış olduğu için çok soğuktu. Ama Van'da bir kilise var. Çok küçük bir topluluk. Aslında belki 10-20 kişilik. Ama biz dahil Türkiye'deki bütün kiliseler ve yurt dışından gelen biraz para da bütün paramızı toplayıp oraya gönderdik. Depremzedelere yardım sağlamak için. Aslında onlar barınak kurdular, yemek sağladılar falan. Depremden önce hiç kimse Van'da bir kilise olduğunu bilmiyorlardı. Ama şimdi herkes bilir ve belediyenin ileri gelenleri bile kilise için şükrediyorlar. İnanılmaz değil mi? İstanbul için böyle bir kilise ve böyle bir halk olmak istiyoruz. Küçük olduğumuza rağmen paramızla büyük iyilik yapmak istiyoruz. Ve bunun sayesinde herkesin Tanrı'ya övünmesini görmek istiyoruz. Kilise bir bina veya bir yer değil. Biz bir halkıyız. Yaşam Kilisesi biziz, değil mi? Şimdi paramız vererek bu vizyonun bir parçasına dahil olalım.